Kryptonite sunar.
Merhaba, hoş geldiniz. Her hafta, her pazartesi olduğu gibi Murat Sağman'la birlikte Haftanın Notları programında karşınızdayız. Bu programı Kryptonite'in katkılarıyla size ulaştırıyoruz. Kendine çok teşekkür ederiz. Diyelim ve Murat Bey, iki hafta aranın ardından merhaba. Nasıl geçti tatiliniz?
Merhaba, teşekkür ederim. Çok sağ ol Sevi. Biraz dinlendik, iyi oldu. Tekrar sahalara çıktık. Evet. Herkese iyi haftalar dilerim.
Sağ olun, teşekkür ederiz. Bugün enflasyon açıklandı, büyüme açıklandı. Herkesin gözü OVP'de, Fitch Cuma günü çıkacak değerlendirmesini. Bunun hepsini size konuşacağız. İstiyorsanız en sıcak konuya, yani büyümeye konuşup başlayalım. Tabii geriden gelen bir veri, o yani ikinci çeyrek büyüme verilerinden bahsediyoruz. Ama yine de önemli. En azından üçüncü çeyreğe yol haritası olması sebebiyle, gösterge olması sebebiyle değerli. Beklentinin biraz altına geldi büyüme ikinci çeyrekte. %2,5 bir artış var büyümede. Çeyrek bazda ise 1/1 düzeninde. Yani çeyrek bazda bir artış yok. Birinci çeyrekte 5.7 idi ama 5.3'e revize edildi. Bu büyüme verisi size büyümede Mermi Şimşek'in dediği gibi bir dengelenme olduğunu mu gösteriyor yoksa sert bir frene bastığımız mı?
Sonuçta beklenen oluyor. Yüksek faiz, yüksek enflasyonun getirdiği, bunu da zaten seninle konuşuyoruz devamlı. Bir yavaşlama görüyoruz zaten şirketler tarafından özellikle. Şöyle bir şey söyleyeyim, yani bu kadar yüksek enflasyon olan bir ülke resesyona girmeden enflasyonunu düşüremez. Yani örneği yok dünyada. Evet, bir Amerika %8-9 enflasyonu görüp enflasyonu düşürdü. Ekonomiyi çok ciddi resesyona sokmadan, ama bu kadar yüksek bir işte %70-80'lerden bahsettiğim bir enflasyon olan bir ülke ciddi bir küçülme yaşamadan maalesef enflasyonunu istenilen yerlere düşüremiyor. Biz bunu yaşayacağız, yaşıyoruz, yaşamaya başladık. 2,5 büyüme tabii ki düşük bir büyüme. Türkiye'nin İşte potansiyel büyümesi %4-4,5 civarında. Yani onun altında bir büyüme zaten bir küçülme işaret ediyor. Gelecek çeyreklerde de bu 2,5'u da göremeyebiliriz. Ama bu dezenflasyon programının da etkisi. Onun için buna hazırlıklı olmamız lazım. Ekonomi yavaşlayacak, büyüme yavaşlayacak. Maalesef işsizlik de artmaya devam edecek ki biliyorsunuz son gelen rakam artış yönündeydi. Bundan sonra da bunu görmeye devam edeceğiz. Enflasyonun düşürmenin bedeli olacak.
Şimdi sanayi 1.8 daraldı ikinci çeyrekte ki bunun dediğiniz gibi üçüncü çeyrekte ve dördüncü çeyrekte bunun daha da kötü olması bekleniyor. Hizmetlerde bir artış var 7.4, tarımda 3.7, inşaatta da 6.5'luk bir büyüme var. İkinci çeyrekten bahsediyoruz tabii ki. Sektöre bazda ne söylüyor sanayinin yavaşlaması özellikle?
Evet, yani zaten yavaşlama sanayiden geliyor. Daha önce bunu ifade etmiştik Semi, bu faiz artırımların ekonomiye etkisi 3 ile 6 ay arasında görmeye tam olarak başlıyoruz. İşte biliyorsun son faiz adımını Mart'ta attık. İşte 6 ay eklersen zaten işte Eylül-Ekim aylarına geliyorsun. Bunun etkisini, ekonomi geçişkenliğini, etkisini artık hissetmeye başladık ve bu hissedilen yavaşlama gelecek günlerde daha da hissedilecek. Sanayi tarafı da dediğin gibi en çok etkilenen şey olacak, alan olacak.
Şimdi ISO Türkiye İmalat PMI'yi de açıklandı. 47.8'e yükseldi ama tabii eğrinin altında, eşiğinin altında 14. ayı üst üste eğrinin altında olduğu. Bu da çok az yükseldi. 47.2'den 47.8'e bu da yani Ağustos verisi bu tabii ki. Dediğiniz gibi yavaşlama devam ettiğini gösteriyor değil mi?
Tabii. Yani her tüm, yani hepsini saymayalım, izleyicileri de yormayalım. Tüm verilere baktığın zaman zaten bunu bir sürü endeks var. Bu gelen küçülmeyi görmeye başladık. Önemli olan bunun tabii ki çok sert olmaması, yani daha yumuşak olması isteniyor. Sayın Şimşek de bunu ifade etmek istiyor. Yani daha yumuşak bir geçiş olsun diye istiyor ama dediğim gibi enflasyon çok yükseklerden geliyor ve bunun ciddi bir maalesef maliyeti olacak. Yüksek faiz var şu anda ve bu da tabii ki ekonomiyi de yavaşlatıyor. Onu da görüyoruz.
Şimdi Murat Bey, biliyorsunuz resesyon tartışmaları gündemde. Stagflasyon var biliyorsunuz. Bu ihtimale konuşuluyor. Şimdi çeyreklik bazda binde bir, yani neredeyse sabit kalmış. Ki bu aşağıya doğru revize de edilebilir. Onu da söylemek lazım. Yani üçüncü çeyrekte de durum pek iç açıcı değil. Herhalde artık teknik olarak resesyona girdiğimizi söyleyebiliriz.
Tabii. Yani net olarak. Zaten yani beklenen bir şeydi. Yani çok da yeni bir şey değil. Bunun önemli olan sert olup olmaması.
Süresi tabii ki. Ne kadar sürecek?
Ben şimdi şeyin, efendim?
Süresi de önemli. Yani kaç çeyrek yani sürecek?
Tabii. Ne kadar süreceği önemli. Tabii yani şimdi iki çeyrek küçülme, resesyon teknik anlamda, ama hani bunun 2 ve 3 çeyrekte sınırlı kalması tabii ki önemli olacak. Yani Sayın Şimşek'in işi kolay değil. Bu arada Sayın Şimşek'in istifa haftasına girdik. Biliyorsun bir hafta istifa ediyor, bir hafta duruluyor. Şu anda istifa haftasındayız. Muhtemelen yine bu haftada çeşitli dedikodular göreceğiz diye düşünüyorum. Bir yerlerde yazılacak, çizilecek ama yani bu programın devam etmesi gerekiyor. Program eksik. Onu defalarca hem meslektaşlarım hem biz devamlı söylüyoruz. Yani faizi düşürdük, işte enflasyonu, kuru patlattık ama sadece faiz artırımıyla ekonomiyi düzeltemeyeceğiz. Diğer alanlarda hep söyleye söyleye bıktık. Herkes bir şeyler söylemeye çalışıyor ama maliye tarafı eksik kaldığı sürece maalesef, bir de tabii ki yapısal reformlar, işte başta yargı bağımsızlığı, işte bütün bunları hep söyleye söyleye, yani inşallah bir gün olur. Ama onlar olmadan maalesef işimiz çok daha zor. İşimiz şöyle daha zor. Yani onlar olmadığı için maalesef bu yüksek faize de herkes katlanmak zorunda.
Bakalım OVP'den ne çıkacak? Bundan sonra OVP'ye bakacağız. Bir de tabii yine bu büyüme yaparak...
OVP'den bir şey çıkmaz Semih ya. Çok bir şey, yani çok böyle bir beklenti yaratılıyor falan ama yani zaten OVP'lerin çoğu gerçekleşmiyor. Onun için yani geçmiş OVP'lerin beklentilerine bakalım, gerçekleşmelerine bakalım. Çoğu gerçekleşmiyor. Evet. Rakamlar değişecek ama dediğim gibi asıl konu burada enflasyon ve büyüme olacak. Hepimiz de ona dikkat edelim.
Şimdi dış ticaret açığı da açıklandı. Yıllık bazda %43 azalış var. Son 34 ayın en düşük rakamı, 4.9 milyar dolardan bahsediyoruz. Ağustos 2023'e göre 3.8 bir düşük azalış var. Dış ticarette tabii ekonomi yavaşladığı bir dönemde daralmaya başladı ciddi şekilde.
Tabii yani tabii kurun etkisi var. İhracat biliyorsun yani rekabet avantajı kaybediyoruz. Ama işte orada da sıkıştık kaldık, yani kuru serbest bıraksan, kur çok yükselse bu sefer enflasyonla mücadelede sıkıntı olacak. Yine faiz arttırmak zorunda kalabileceğiz ya da faizleri indirmek için çok daha uzun zaman gerekecek. O da ekonomiyi daha da yavaşlatacak. Hani çok şey bir dönemdeyiz. Yani maalesef işte söyledik yapmayın, indirmeyin, patlatmayın ama maalesef bundan sonra zor dönem başlıyor. Yani Sayın Şimşek'in, ben TÜSİAD'daki toplantısına katılmıştım. Güzel de bir sunum yaptı ama bir cümlesi vardı, yani en zor dönemi atlattık diye. Belki de finansal ve şey tarafında, evet CDS tarafında, işte Merkez Bankası'nın rezervleri konusunda falan, evet olabilir. Ama ekonomi tarafında maalesef en kötüyü görmedik ve zor günler bekliyor. Bunu sadece ben söylemiyorum, bunu söyleyen çok meslektaşım var. Rakamlardan görüyoruz zaten. Zor bir dönem bekliyor Semih bizleri maalesef. Enflasyonu düşürmenin çok çok ciddi bir bedeli olacak. Ama bundan da vazgeçersek daha da çok yüksek bedel olacak. Çünkü herkesin bizlere sorduğu, işte kapalı toplantılar, açık toplantılarda, hani işte Sayın Şimşek istifa ediyor, etmiyor, gidiyor, gitmiyor işte dememin sebebi. Sayın Cumhurbaşkanı bundan vazgeçer mi, geçmez mi? Şu anda vazgeçmiyor. Geçmemesi lazım çünkü bir alternatif yok şu anda. Sayın Şimşek gitse kim gelecek, program ne olacak? Program bu arada tam bir program da yok yani. Sadece finansal riski de azalttık. Enflasyonu düşürmeye yönelik Merkez Bankası adımlar atıldı. İyi bir kadro kuruldu ama diğer taraflardan destek yok maalesef.
Şimdi ihracat dediniz, ihracatçı dediniz. İhracatçı şikayet ediyor tabii döviz kurundan. İçerideki enflasyona rağmen döviz kuru daha altta kaldığı için rekabet gücü azalıyor. Ama bugün ihracat rakamları da açıklandı. Ağustos'ta 2.4 artış yaşandı. 222 milyar dolara çıktı pardon. Bakan dedi ki Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ağustos ihracatını elde ettik. Rekor kırdık dedi. Acaba ihracatçılar biraz fazla mı şikayet ediyor? Durumlar o kadar kötü değil mi?
Yani durumlar şöyle, yavaşlama var. Tabii rakamsal olarak büyümüş olabilir. Turizm ayındayız, dönemindeyiz, sezonundayız. İşte bir biriken stoklar var, ondan eritilmesi. Benim gördüğüm kadarıyla yani konuştuğum sanayiciler, ihracatçılar, Semih daha çok geleceğe yönelik. Yani kurun birkaç ay daha buralarda işte çok az değer kaybetmesiyle birlikte daha da sıkıntılar yaşayabileceklerini söylüyorlar. Yani daha çok yani birazcık mevcut ama daha çok gelecekle ilgili söyleyeyim.
Teşekkürler Murat Bey. Şimdi borsaya geçelim istiyorsanız. Borsa bugün...
Bugün güzel ciddi... bir gün.
Evet, bugün evet. Borsacılar için güzel bir gün. Neden?
Çok, hayır, no. Çok sıkıntılı günler de yaşadık ya. Yani evet. Pazartesi çöküşleri falan filan. Bugün evet borsa için olumlu bir gün.
Borsa neye sevindi?
Şimdi borsa neye sevindi? Borsa neyi üzülmedi diyebiliriz. Yani şöyle, yani böyle daha çok negatif haberlerin böyle bittiği gibi... Yani çok negatif haber bitince bu sefer ay çok düştü deyip tekrardan bir alış yapabiliyorsunuz. Şimdi birkaç tane işte kurumda isimlerini saymayayım ama Ağustos sonunda çok önemli ciddi bir short pozisyonları vardı. Birkaç büyük kurumun işte 250 binden fazla short pozisyonları vardı ve tabii bu piyasayı düşük tutmaya çalıştılar. İşte bu kontratların yaklaşık yarısı kapandı, yarısı devam ediyor. Yani short pozisyonların piyasaya düşüşüne yatırım yapan açığa satıyorlar. Yani kontratı satıyorlar. Piyasanın düşmesini bekliyorlar. Şimdi bu kontrat short pozisyonlar azaldı. Yani biraz teknik anlatıyorum ama hani bir yükseliş sebeplerini bu. Kontratlar kapandı. Yok kontratları, short pozisyonlar. Fitch beklentisi var bu cuma günü. Onu da araya da sıkıştırmış olayım. Yani bir not arttırma beklentisi var genel ekonomistlerin tahminine bakarsan. Bu da bir piyasayı destekliyor. İşte 10.000 üzerine attık şu anda endeksin. Hani şey olarak artık 9.500 böyle 9.700 ya yani oralar artık ciddi bir dip olarak gözüküyor borsa için. Hani hedef bundan sonra 10.300, 10.400 gibi çok önemli bir direnç var orada onu da söyleyeyim. Yani daha çok artık hani negatif haberlerin biraz geçmesi... Biraz daha dediğim gibi teknik olarak ay sonu kontratların kapanması, Fitch beklentisi bunlar önemli bir sebep diye söyleyebilirim. Çok ciddi bir sonuçta yani biz satış yedik son günlerde. Onun bir toparlanması diyebilirim ama yani 10.300-10.400'ü dikkat edelim yatırımcılarız. Uyarayım ben bunu.
Peki Murat Bey, geçmişi ve bugünü konuştuk biraz. Şimdi önümüze bakalım. Enflasyon açıklanıyor yarın. Belki birçok seyirci, birçok izleyici evet. Bizim yayınımızı enflasyon açıklandıktan sonra izleyecek. Ne bekliyorsunuz?
İki bölüm yapalım. Önceden izleyenler için bir bölüm. Sonradan izleyenler için bir bölüm. Çok kısaca eğer enflasyondan önce bu yayını izliyorsanız aşağı yukarı beklentileri söyleyeyim. Yuvarlıyorum. Çok rakam vermeyeyim. Yani 2,5 civarında bekleniyor. Sendeki rakamlar odur herhalde. Ağustos enflasyonu gibi yani 2,60, 2,50, 2,70 diyen var. Bu da bizim enflasyonunu böyle 61'lerden biliyorsun 52-53 seviyelerine getirecek. Ama işte baz etkisi dediğimiz işte geçen sene bu Ağustos ayında %9 çıkmıştı. Bunu çıkaracağız. Yeni rakamı ekleyeceğiz. 52-53. Ne değişecek hayatımızda? Çok fazla bir şey değişmeyecek. Yani 51 de olsa, 52 de olsa, 53 de olsa. Şimdiki bölüm açıklandıktan sonra evet enflasyon açıklandı. Şimdi asıl konu OVP beklenecek ve bir sonraki Merkez Bankası toplantısı. Çünkü bu da işte Eylül'de gerçekleşecek. Eylül'deki toplantıda acaba yıl sonuna kadar bir faiz indirimi olur mu olmaz mı? Bence piyasa bunu bekleyecek. Ben tahminimi tekrar yeniliyorum. Yani yineliyorum. Yeni bir tahmin vermiyorum. Ben Kasım'dan önce bir indirim beklemiyorum. Yani olursa en erken indirim Kasım ayında olacaktır. Bu sene bir indirim olur mu? Eylül-Ekim enflasyon rakamlarına göre yani beklentiye çok yakın gerçekleşirse yıl sonuna kadar bir indirimle karşılaşacağız diye düşünüyorum.
Bu arada İTO açıkladı. İTO biraz düşük açıkladı. 1.73 aylık açıkladı. Onu da söylemek gerekiyor.
Evet ben genel, ona biraz şaşırdım evet.
Genelde yani, çünkü genelde TÜİK İTO'dan biraz düşük açıklıyor. Son
TÜİK dönemine baktığımızda. TÜİK hepsi daha düşük. Yani. TÜİK zaten evet. Hepsinden daha düşük açıklıyor da.
Bir defa hariç sanırım değil mi? Bir defa daha fazla açıklamıştı.
Evet, bir defa. Onu hala çözemedik yani. Bazı arkadaşlarla bunun sohbetini yaptık. Onu hala çözemiyoruz nasıl olduğunu. Ama yani
o yüzden bir sürpriz de olabilir.
Açıklar diye TÜİK. Yani İTO 2'ye yakınsa yani TÜİK de çok çok yukarılarda geleceğini evet. Düşünmüyorum. Hatta evet. 2'nin altında da bile gelebilir. O da beklentilerin bayağı aşağısında olur. Evet, çünkü beklentiler ortalama 2,5 civarında.
Evet, aynı öyle. Beklentine bayağı aşağısında bayağı sürpriz bir enflasyon olur. Diyelim ve son olarak Fitch'i sorayım size. Fitch, Cuma günü Türkiye'nin notunu değiştirecek mi? Ne yazacak raporda? Ne bekliyorsunuz?
Vallahi yani notunu ben değiştireceğini düşünüyorum. Yani sonuçta atılan adımlara bakılınca zaten yani çok aşağısında olduğumuz için yani yatırım yapılabilir nota gelene kadar çok daha alanımız var. 4 tane not lazım. Hani bir tane daha arttırabilirim. 3 tane kalacak. Açıklamaları da yani işte yapısal reformlar, işte maliye politikaları falan gibi olur diye düşünüyorum. İşte IMF'nin işte 4. madde konsültasyona belki de biraz oradan da yakınlık şey olur, cümleler olur diye düşünüyorum. Yakın cümleler olur diye düşünüyorum. Ama not arttırımı benim için sürpriz olmayacaktır. Ben de bekleyenlerdenim. Ama tabii ki yetmez. Yani 3 hala altındayız. Yatırım yapılabilir. Ki biliyorsun Fitch bizi Kasım 12'de notumuzu arttırmıştır. Düşün yani 12 yıl geçti. Oradan sonra Kasım 12 notumuzu attı. Sonra da notlarımız işte inmeye başladı. Şimdi de tekrar toparlıyoruz. Bence olumlu. Yani Fitch biliyorsun bizi ilk notumuzu arttırmıştı Kasım 2012'de. Daha sonra Mayıs 2013'te Moody's gelmişti. Bence piyasa bu biraz bu beklentiyi satın alabilir diye düşünüyorum. Ben olumlu görüyorum o tarafı.
Peki Fitch böyle ben nota attığımı veya beklenden daha iyi bir şeye çıkarsa haftaya pazartesi de bugünkü gibi borsada bir yükseliş görür müyüz?
Zannetmiyorum ya. Çok yani cumadan sonra çok pazartesi için çok fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Yani beklentilerin dahilinde olacağı için ne açıklayabilir ki semiyi daha yani olağanüstü ne açıklayabilir? Onun için onu düşünmek lazım. Yani ne diyebilir, ne yapabilir? Asıl şöyle söyleyeyim. Yani bir not arttırmazsa ya da işte görünüm sabit kalırsa falan orada biraz satış yiyebiliriz. Çünkü dediğim gibi bu beklenti şu anda fiyatlara girmeye başladı.
Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Çok sağ olun. Vakit ayırdınız bu haftada.
Çok çok teşekkür ederim. Semih herkese de iyi haftalar. Haftaya görüşmek üzere.
Teşekkür ediyoruz. CryptoRate'in destekleriyle size ulaştırdığımız bu programın sona geldik. Haftaya görüşmek umuduyla. Kendinize çok iyi bakın.
CryptoRate sundu.